Ayrım 13.
Faşist düşünürler işçi sınıfından olduğu kadar büyük sermayeden de hoşlanmazlar. Tıpkı proleterleşmek korkusu ile komünizme karşı oldukları kadar gene aynı korku içinde kapitalizmin gelişmesine de karşı olan orta sınıfların geniş bir kesimi gibi. Faşist düşüncenin önemli isimlerinden biri olan Werner Sombart, kapitalizm ile sosyalizm arasında gerçekten büyük farklar olmadığını savunmaktadır. Üstelik gelecekte ne kapitalist ne sosyalist olan bireysel üretimin, el sanatlarının, küçük girişimcilerin, köylü ekonomisinin varlığını koruyacağı sistemlerde yaşayacaktır. Hitler, iktidara gelmesinden bir yıl sonra yayınladığı Alman Sosyalizmi kitabında, sisteminin merkezine orta sınıfları yerleştirmiştir. Kapitalizmin yıkılmaması ama şefin emrine girmesi ve iktidarın seçkinlere verilmesi gerektiğini yazmıştır. Halkın doğasını kan ve tarihin belirlediği, vurgulaması ise faşizmin ırkçı yanının ilginç bir belirtisidir. Liberalizm ve sosyalizmde ana hedef bireyin mutluluğu iken, faşizmde önemli olan devlet ya da ulustur. Birey, devleti ya da ulusu için feda edilebilir. Birey, amaç değil, bir araçtır. Devlet her şeyin üstündedir ve her şeye karışır. Hiçbir şey devletin dışında ya da karşısında olamaz. Birey, bir hücre olarak ailenin, grubun, toplumun bir parçasıdır. İnsanlar doğuştan eşit değildir. Bazıları yönetmek, bazıları ise yönetilmek için yaratılmıştır. Kötü ve yetersiz olan kitleler, seçkinlerin ya da çok üstün yaratılmış tek bir seçkinin buyruklarına boyun eğmelidir. Eşit olmayan, insanlara eşit oy hakkı tanıyan seçim bir saçmalıktır. Aptalla akıllı, bilgisizle bilgili, kadınla erkek eşit olamazlar. Yığınlar basit ve değersiz, kısa vadeli isteklerinin üzerine çıkamazlar. Gerek Mussolini, gerekse Hitler zaman zaman halk oylaması yaparak kendilerine onaylatmak gereğini duymuşlardır. Ama ikisi de iktidarlarını halktan değil, Tanrı'dan almaktadırlar. Hitler, halk onayladığı için değil, führer olduğu için doğal olarak iktidara sahiptir. Bu nedenle de iktidarı sınırsız ve denetimsizdir. Liberalizm ahlak dışı bir ideolojidir. Parlamenter demokrasi sorumsuzluk ve güçsüzlük rejimidir. Hitler'e göre vaktini ahmak parlamenterleri ikna etmekle geçiren bir bakan iş göremez. İnsanlar eşit yaratılmadıklarına ve aralarında büyük farklar bulunduğuna göre tartışmaya ve demokrasiye yer yoktur. Büyüğe ve en üstte de şefe boyun eğme esastır. İnsanlar eşit yaratılmadıkları gibi ırklar da eşit yaratılmamışlardır. Üstün ırkların aşağı ırkları yönetmeleri onların ve tüm insanlığın yararınadır. Üstün öndere boyun eğmeyen bireye, üstün ırka boyun eğmeyen aşağı ırka karşı şiddet kullanılması doğaldır. Barışçılık korkaklıktır ve insanların ve ulusların içindeki yaratıcı ateşi söndürür. İtalya'da genç faşistlere şu ilke aşılanmıştır. Bir ömür boyu koyun gibi yaşamaktansa bir gün aslan gibi yaşamak daha iyidir. Faşizm, sınıflar arasındaki çelişkileri ortadan kaldırmayı öngörür. Tek şef, tek parti, tek devlet anlayışı içinde bütün toplum kesimleri tek bir örgütte temsil edilecek, tüm istekler orada dile getirilecek ve devlet de bunu gerçekleştirecektir. İşçi de, işveren de, sermaye sahibi de, emekçi de, üretimciler birliği içinde bir aradadırlar. İşçilerin ayrıca örgütlenip ağırlığını duyurması, yolu tıkalı bulunduğundan bu sistem içinde işçilerin susması ve büyük sermayenin isteklerine göre ekonomiye yön verilmesi sağlanmış olmaktadır. Sınıflar arası çatışmanın yerini ulusal birliğin alması amacına böylece ulaşılmaktadır. Mussolini kurduğumuz rejim kusursuz olduğu için muhalefete gerek yoktur diyordu. Büyük sermaye çevreleri, kilise ve ordu rejimin üzerine oturduğu sac ayağını oluşturmaktaydı. Faşizmin geliştiği İtalya, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Büyük İtalya düşlerinin yıkıldığı bir ülkeydi. Ağır toplumsal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunuyordu. İşçi ve köylü işgalleri yaygınlaşıyor, komünizm ideolojisinin sağladığı toplumsal destek büyüyordu. Orta sınıflar bir yandan komünizmden, öte yandan da büyük sermayenin rekabetine dayanamayıp proleterleşmekten korkuyorlardı. Zamanı durdurmak, tekrar eski günlere dönmek düşü içindeydiler. Hem komünizme hem de kapitalizme karşı çelişkili duygular içindeydiler. Faşizm başlangıçta bu toplumsal tabanın gereksinmelerine yönelik gibi iken, iktidar olduktan sonra tamamen büyük burjuvazinin çıkarları doğrultusunda gelişti. Nazizmin geliştiği Almanya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ve ulusal gururu kırılmış olarak çıkmıştı. İleri bir sanayi ülkesi olmasına karşılık dış pazarlar ve ham madde kaynakları İngiltere ve Fransa'nın elindeydi. Sömürgeleri olmadığı için dıştan içe artı değer aktarıp toplumsal yumuşama sağlama olanaklarına sahip değildi. Tarım ve sanayide tekeller egemendi. Bankalar ise sanayi tekelleriyle iç içeydiler. Tekelleşmeler ekonomik güçler arasında denge oluşumunu ve dolayısıyla demokrasiyi zorlaştırıyordu. Dünyadaki 1929 ekonomik bunalımı iflasları ve işsizliği arttırmıştı. Orta sınıfların özellikle küçük esnaf ve küçük çiftçi kesimi sınıfsal temellerini yitirme korkusu içindeydi. Toplumsal karışıklıklar artmış, komünistler güç kazanmaya başlamıştı. Naziler işte bu ortamdan yararlanarak iktidar oldular. Alman ırkının üstünlüğünü, eski sömürgelerin geri verilmesi gerektiğini, kötülüklerin kaynağının Yahudiler olduğunu, tüm Almanların aynı bayrak altında toplanmaları gerektiğini, parlamenter sistemin değersizliğini savundular. Eğitim sistemi devlete saygı temeli üzerine kurulmalı, orta sınıflar yeniden güçlendirilmeliydi. Tekellerin kamulaştırılacağını, toptancı ticaretin kârının paylaştırılacağını, büyük mağazaların küçük esnafa kiralanacağını, toprak reformu yapılacağını, üretime katkı yapmadan kazanç sağlayan, mali kapitalizme karşı önlem alınacağını vaat ettiler. Ama iktidara geldikten sonra büyük sermayenin çıkarları ile çatışan hiçbir adım atmadılar. Milliyetçilik. Milliyetçilik ideolojisinin doğması, millet yani ulus olgusunun ortaya çıkmasından sonradır. Değişen koşullar, derebeyliğin oluşturduğu, kendi kendine yeterli kapalı tarım ekonomilerini çatlatmıştı. Ticaret ve sanayi geliştikçe bu gelişmeye engel oluşturan derebeylik kurumları da yıkılmaya başladı. Ticaretin gelişmesi için yollar, seyahat güvenliği ve bir derebeylikten ötekine değişmeyecek yasalar gerekiyordu. Serf derebeyinin izni olmadan kente gidip serbest işçi olabilmeliydi. Kapalı tarım ekonomisinden ulusal pazar ekonomisine geçilirken insanlar ülke düzeyinde birbirleriyle ilişki içine girdiler. Aynı topluma ait olmanın bilinci gelişti. Biz duygusu derebeyliğin bölgesel sınırlarından ulusal sınırlara kadar genişledi. Ortak dil oluştu. Aynı yurdu paylaşmanın bilinci gelişti. Papalığa bağlı evrensel kiliseden krala bağlı ulusal kiliseye geçildi. Ulusal özellikler bu etkileşim içinde ortaya çıktı. Ulus doğmuş oldu. Ulusal devlet aynı zamanda yüz yüze ilişkilerin, birbirini tanıyanlar arasındaki ilişkilerin önemini yitirdiği bir çerçeveydi. Kurumsal ilişkiler içinde kişi kendisini çok daha güçsüz ve yalnız hissediyordu. Dayanışma duygusuna, manevi dayanağa olan gereksinme artmıştı. İşte böyle bir ortam içindedir ki yurtseverlik milliyetçiliğe dönüştü. Siyasal iktidarın kaynağı da egemenlik ulusundur ilkesine bağlı olarak açıklanmaya başlandı. 18. yüzyılda Batı Avrupa'da milliyetçilik ideolojisi belirginleşirken, bu ideolojiyi öncelikle kent soyluların benimsedikleri ve kullandıkları doğrudur. Milliyetçilik iktidarın kaynağını ulusa kaydırarak kent soyluların iktidarına meşruluk kazandırmıştır. Feodal düzenin yıkılmasından sonra ortaya çıkan yeni toplumsal ekonomik düzenin güçlenmesini, yerleşmesini kolaylaştırmıştır. Ama tüm bunlar milliyetçiliğin kent soyluların gereksinmelerini karşılayan, onlara ait bir ideoloji olduğu anlamına gelmez. Milliyetçilik, bayrağı zamanla farklı dönemlerde ve farklı toplumlarda farklı toplumsal sınıfların eline geçebilmiştir. Örneğin Asya ve Afrika milliyetçiliğinde ideolojiyi sırtlayacak bir kent soylular sınıfından bir toplumsal güç olarak söz edebilmek olanaksızdır. Milliyetçiliğin ereği ilk kez ortaya çıktığı Batı Avrupa'da ulusal devleti yaratmaya, güçlendirmeye yönelikti. Daha sonra birçok ülkede önce bağımsızlık, sonra da bir kalkınma ideolojisi olarak kullanıldı. Baskın oranın da vurguladığı gibi milliyetçilik ulusal devletin bulunmadığı İtalya ve Almanya örneklerinde bir birleşme hareketi olarak görülürken, Polonyalılar, Ukraynalılar, Çekler, Slovaklar, Finler, Yunanlılar, Bulgarlar için bir ayrılma hareketi anlamı taşıdı. Gelişmiş ülkeleri sömürcülüğe iterken geri kalmış ülkeleri onlara karşı bağımsızlık savaşı vermeye itebiliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu yapısı içinde Türk milliyetçiliği çok geç gelişti. Çünkü ne derebeylikten ulusal devlete geçme durumu ne de bir bağımsızlık savaşımı gereksinmesi vardı. Üstelik imparatorluğun dağılmasını önlemek için etnik kökenlere önem vermemeye, özellikle de Türk ögesini vurgulamamaya özen gösterilmekteydi. Millet yerine inananların birliğini vurgulayan ümmet ülküsü ön plandaydı ve halifenin varlığı da bu yöndeki bir tercihi güçlendiriyordu. Zamanla imparatorluk çözülmeye yüz tutunca imparatorluğun içinde yer alan başka uluslar kendi bağımsızlıklarını kazanmaya başlayınca Türk milliyetçiliği de filizlendi. Halifeliğin ve sultanlığın sona erip eski imparatorluğun yıkıntıları üzerinde çağdaş bir ulusal devlet kurmak için Atatürk milliyetçilik ideolojisini kullandı. Egemenlik ulusundur ilkesinden hareketle yeni rejimi kurdu. Batı Avrupa'da milliyetçilik ideolojisi Papa'ya bağlı uluslararası nitelikteki dinsel ideolojiyle çatışmış ve laik bir yönde gelişerek egemen ideoloji olmuştu. Türkiye'de de en azından Atatürk döneminde durum aynıydı. Daha sonraları ırkçı milliyetçilerin bir bölümü kendilerine toplumsal destek bulabilmek için "Hedefimiz Turan, rehberimiz Kur'an" sloganını benimsediler. Ama dinci çevreler ulus ayrımı yapmaksızın tüm Müslümanları bir araya getirmeyi amaçlayan ümmet görüşüne bağlı olduklarından genellikle milliyetçi akımlardan uzak durdular. Batı Avrupa'da toplumsal ekonomik gelişmeler sonucu önce ulus olgusu doğmuş, sonra o ulusa uygun bir ulusal devletin yaratılması açısından milliyetçilik ideolojisi bir işlev görmüştü. Geri kalmış ülkelerin çoğunda ve hatta Türkiye'de ise durum tersineydi. Önce geleneksel kurumların yıkıntıları üzerinde yeni bir devlet kuruldu. Sonra bu devlet ilk hedef olarak ulusu yaratmaya çalıştı. Atatürk'ün Türk Dil ve Tarih Kurumlarına bunca önem vermesinin nedeni Türklere bir ulus bilinci aşılamaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok uluslu yapısı içinde yitmiş ve bazen de horlanmış olan ulusal benliği yeniden kazandırmaktı. Eski Türklerde gelişmiş bir ulusal bilinç bulunduğu ile ilgili en önemli kanıt Orhun anıtlarıdır. 8. yüzyıldan kalmış olan bu anıtların üzeri arı bir Türkçe ile yazılmıştı ve bütün Türkleri birleştirmek gibi bir ülküyü de yansıtıyordu. Oysa aynı tarihlerde Avrupa'da yaşayan toplumlarda ne böyle gelişmiş bir arı dil ne de bu düzeyde bir ulus bilinci vardı. Aynı bilincin izlerini Selçuk Şehzadesi Siyavuş'un Karaman Türklerine yaptığı vaatlerde de görüyoruz. Konya'yı ele geçirmek ve Anadolu Türk halkını kendine bağlamak isteyen Siyavuş, Türkçeyi resmi dil yapacağı ve Moğolları Anadolu'dan kovacağı sözünü vermişti. Ali Engin Oba'nın da vurguladığı gibi, bu bir yandan yabancı kültüre, öte yandan da Moğol istilasına olan tepkiyi yansıtıyordu. Türklerde ulus bilincinin gerilemesinin 1453'lerden yani İstanbul'un fethinden başladığını söylemek yanlış olmaz. Artık çok uluslu bir yapı içinde devşirme sistemi egemen olacak, Türk ögesi bilinçli bir çaba ile geri plana itilecekti. Fatih Sultan Mehmed'in Çandarlı Halil Paşa'nın boynunu vurdurup yerine devşirme Zanos Paşa'yı sadrazam yapması bir dönüşüm noktasıydı. Bu olaydan sonra 200 yılı aşkın bir süre Doğuştan Türk olan hemen hiçbir kimse Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazam konumuna yükselemedi. Bülent Ecevit'e göre Türk kökenlileri yönetimden olabildiğine uzak tutma politikası sınırsız iktidar isteğinden doğuyordu. Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturan pek çok unsur içinde sadece doğuştan Müslüman Türkler iktidarı denetleyip sınırlayabilecek durumdaydılar. O yüzdendir ki Fatih Sultan Mehmet bu yetkiye sahip olan ulusu devlet yönetiminin tamamen dışına itmek istemiş ve bunu başarmıştır. Öte yandan Osmanlılar ele geçirilen topraklarda yönetimi kolaylaştırmak ve imparatorluğun devamını sağlamak amacıyla ulus ayrımını ortadan kaldırmaya çalıştılar ve din ayrımını ön plana çıkardılar. Çeşitli din ve mezheplerin önde gelenlerine önem verdiler, yetkilerini tanıdılar. Ama bu hoşgörü ve dokunulmazlık, kilisenin güçlenmesi ve ulusal kültürleri canlı tutması gibi bir sonuç verdi. Avrupa'da milliyetçiliğin gelişmesini kilise engellemeye çalışırken Osmanlı İmparatorluğu'nda tersi oldu. Kilise milliyetçilik akımının önemli bir kaynağını oluşturdu. Türkler ise Ali Engin Oba'nın anlatımıyla İslamiyet içinde eriyerek kendi benliklerini kaybettikleri gibi kendi kültürel değerlerini canlı tutabilecek ne kilise gibi örgütlere ne de liderlere sahip olmuşlardır. Balkanlarda milliyetçilik akımının gelişiminde yabancı egemenliğine duyulan tepki ile genellikle azınlıklarda görülen bir tür savunma, korunma içgüdüsü de rol oynamıştı. Oysa Türkler açısından bu etkilerde söz konusu değildi. Bazı tarihçilere göre Türk ögesinin geri plana itilmesinde milliyetçi tepkilerin oluşması ve dolayısıyla imparatorluğun parçalanmasının önlenmesi amacı rol oynamıştı. Neden ne olursa olsun Osmanlılarda Türk dil, tarih ve kültürünün ihmal edildiği açıktır. 19. yüzyıl başlarında gelinceye kadar Türklerin Müslümanlığı kabul etmeleri öncesindeki tarihlerine hiçbir ilgi gösterilmemiştir. Sultan II. Abdülhamit işi Türkçe yani Arapça ve Fransızca'dan arınmış bir dille makale yayınlanmasını yasaklamaya kadar götürmüştür. 15. yüzyıl ortalarına gelinceye değin bazıları Orta Asya'da yapılmış birçok Türkçe Kur'an çevirisi vardı. Bu tarihten sonra Türkçe Kur'an yasaklandı ve günah sayıldı. Bu tutumun Fatih'in Türk ögesini devlet yönetiminden dışlamasına koşutluğu dikkat çekicidir. Türklerde milliyetçilik akımının gecikmesinin bir nedeni olarak kent soylu sınıfın yokluğunu gösterenlere de rastlıyoruz. Batı Avrupa'da olduğu gibi Balkanlarda da milliyetçilik hareketlerinin öncülüğünü tüccarlar üstlenmişlerdi. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyıldan başlayarak ticaret Müslüman olmayan azınlıkların eline geçti. Elle üretime dayalı Osmanlı sanayisi de hızla gelişen Avrupa sanayinin 19. yüzyıl ortalarından başlayarak Osmanlı pazarına girmesiyle gerilemeye yüz tuttu. Padişahların el koyma yoluyla özel servetleri yok etmesi de batıdaki benzeri bir kent soylu girişimci sınıfın ortaya çıkmasına izin vermemişti. Bu durumdan kaçmak isteyenler servetlerini vakıf haline getirmişlerdi. Ama vakıf kaynakları yatırıma dönüştürülmeye ve bir kent soylu sınıf yaratmaya elverişli değildi. Batıdakinin ve Balkanlardakinin tersine gecikmeyle doğan Türk milliyetçiliğine öncülük etme görevini aydınların üstlenmesi gerekti. Yusuf Akçor'a 1911 yılında şu satırları yazmıştı. Vatan ve milliyet idealini biz mekteplerimizden değil, tesadüfen elimize geçen ecnebi kitaplardan yahut etrafımızda, içimizde yaşayan yabancı milletlerin faaliyetlerinden öğrendik. Gerçekten de Türk milliyetçiliği bir iç gelişmeden çok dış etkilerin sonucu filizlendi. Bu dış etkileri Rusya'dan, Balkanlardan, Batı Avrupa'dan ve Macaristan'dan kaynaklanan olarak dörde ayırabiliriz. Kırım ve Kazan Türkleri başta olmak üzere Çarlık Rusya'sında yaşayan Türk topluluklarında ulus bilinci Osmanlı Türklerinden önce gelişti. Bunda özellikle Çar 3. Aleksandr ile başlayan milliyetçi baskıların önemli rolü vardı. Ruslar ve Ortodokslar dışındaki ulus ve dinlere hoşgörü gösterilmemesi bu ülkede yaşayan Türkleri milliyetçi tepkilere itmekte gecikmedi. Kendi benliklerini koruma çabası ilkin Kazan ve İdilboy Türklerinde başladı. din adamı, öğretmen ve esnaf kesiminin öncülüğünde gelişen hareket, giderek Sibirya, Kazakistan ve Türkistan'daki Türkleri de etkilemeye çalıştı. Rusya'dan İstanbul'a gelen Türk aydınları, Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk milliyetçiliğinin doğuşuna katkıda bulundular. Ali Engin Oba'nın deyimiyle, Türk milliyetçiliği panslavizme bir tepki olarak doğdu. Rusya ile yapılan savaşların çoğunlukla yenilgi ile sonuçlanmaya başlamasıyla da bu milliyetçilik akımı bir öç alma duygusu içinde giderek Turancılığa dönüştü. Zengin Kağan Türklerinin masraflarını karşıladığı Rusya Müslümanlarının kongrelerinin Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. 1906 yılında toplanan 3. Kongre'de alınan kararlar arasında bütün Rusya Müslümanlarının benzer bir okul sistemine sahip olmaları ve bu okullarda edebi Türk dilinin okutulmasına başlanması isteği de vardı. Kırımlı İsmail Gaspralı'nın 1883'te çıkardığı Tercüman gazetesinin savunduğu düşüncelerin bu oluşumdaki rolü ise yadsınamazdı. Gaspralı, Türk ulusunun kendi dilini koruyarak batılaşması gerektiğine inanıyordu. Türk dili, Arapça, Farsça ve diğer yabancı dillerden geçmiş sözcüklerden giderek arındırılmalıydı. Rusya Türkleri arasında ilk aşamada dilde ve düşüncede birlik sağlandıktan sonra sıra eylemde birliğe, yani bağımsızlık hareketine gelecekti. Türk kadınına özgürlük ve erkeklerle eşit haklar vermek de Gaspralı'nın hedefleri arasında yer alıyordu. Bir Azeri Türk'ü olan Hüseyinzade Ali Bey de Türk milliyetçiliğinin doğuşunda önemli yeri olan isimlerdendir. 1908'den sonra İstanbul'a gelen Ali Bey, Ziya Gökalp ve arkadaşlarına Turancı düşünceler aşılamayı başarmıştır. Türkçülük akımını bir düşünce sistemi haline getiren kişi daha sonraları Ziya Gökalp olacaktır. Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde ikinci etkiyi Rumeli'nin kaybının yaptığını söyleyebiliriz. Evlerini, topraklarını terk ederek ana yurda gelmek zorunda kalan Rumelili Türkler, kendilerine yapılan eziyeti dile getirerek milliyetçi duyguların doğmasında rol oynamışlardır. Büyük devletlerin baskısıyla çoğunluğu Balkanlarda yaşayan Hristiyan halklara tanınan haklarda milliyetçi tepkinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Uzaktaki yurtlarına Turan adını vererek bir bakıma Turancılık akımının başlatıcısı olanlar Macarlardır. Germenlerle Slavlar arasında sıkışmış oldukları halde ne Germen ne de Slav olduklarının farkına varan Macarlar, kendi geçmişlerini araştırdıklarında Atilla Hunları ile aynı soydan geldiklerine inanıyorlardı. Turan Derneği, Kont Telaki Palin başkanlığında 1910 yılında kurulduğunda üyeleri arasında ünlü tarihçi ve ozanlar da vardı.